Ayrım 20, sayfa 187, 2. bölüm ve gemi gidiyor. Ergenlik. İra, Agnes ve Ledo'nun son anda gemiye yetişmesinin yarattığı kargaşa, ana vatandan kopmanın getirdiği hüznü gölgelemişti. Herkes nefesini tutmuş, bu üç genç gemiye yetişebilecek mi diye merakla beklemişti. Üçü birlikte güverteye çıkınca herkes sevinerek rahat bir nefes almıştı. Bu arada öteki kafileler alt katları kapmış, işi ağırdan alanlarla birlikte onlara üst kat kalmıştı. Kızların ve Ledo'nun yanlarına gelmesinin ardından yaşanan sevinç dalgası, vapur limandan uzaklaştıkça yerini az önce erteledikleri hüzne bırakmakta gecikmedi. Herkes daha önce hiç gelmedikleri limana, limanın arasında onları sessizce uğurlayan Mersin'e, şehrin arkasındaki tepelere, tepelerden açtıkları yollara uzun uzun bakarak, giderek silik bir hayale dönüşen küçük Asya'yı düşünerek, uçsuz bucaksız peri bacalarının yarattığı o büyülü görüntüyü özleyerek Akdeniz'in mavi sularında yol aldılar. Vatanlarından, memleketlerinden, atalarının mezarlarından, bağlarından, bostanlarından, dostlarından ayrılmanın ağır acısı güverteyi kaplamış, bütün kafile sanki yeni bir geleceğe doğru değil de karanlık diyarlara doğru yol alıyormuş duygusuna kapılmıştı. Enis'in müdürün odasının önünden geçerken gördüğü gemide olan İra, göremeli kafileden uzak, tek başına dayandığı güvertede kıyıyı izlerken mavi köpüklerin sonsuza dek Enis'le arasına girdiğini hissetti. Ancak bunun onu beklediği kadar üzmediğini gördü. Kendisini annesine ve Agnes'e adadığını bir kez daha anladı. Kaçışının kafileye uğursuzluk getirdiğine ve babasının ölümüne sebep olduğuna dair düşünceyi kafasından hala silememenin getirdiği suçluluk duygusu yavaş yavaş kendini bir ideale kurban etme arzusuyla yer değiştiriyordu. Mersin giderek ufukta küçük bir noktaya dönüştüğünde kafiledekiler bir gemide olduklarını yeni yeni fark etmeye başladı. Geminin bacasına, direklerine, üzerindeki İonpolis yazısına, mendirekte sallanan mavi beyaz Yunan bayrağına ilk kez görüyormuş gibi bir kez daha baktılar. Küçük bir noktaya dönüşmüş olan o kara parçasından hala gözlerini ayıramayan ve ayrılık acısı içinde kıvranan öteki yolculara bayrağı ve geminin adını gösterdiler. Üstlerinde dalgalanan bayrağa tutunarak bir sevgi bağı geliştirmeye çalıştılar. Geminin hareket etmesinin getirdiği o ilk heyecan yavaş yavaş yatışınca gençler merakla gemiyi dolaşmaya başladı. Kadınlarsa güvertede en güvenli yeri bulup orayı sahiplenmeye çalışıyordu. İra da bir erkek gibi işe girişiyor, evden aldıkları halıları, şilteleri, çuvalları tek başına taşıyordu. Onun bütün acısını çalışarak unutmaya çalıştığını gören yaşlılar, genç kızın bu hayata dönüş çabasını tecrübeli bakışlarla izliyor, gençlerse dostluklarının sürdüğünü göstermek için önüne atılıp elindeki işi kaparak ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Herkes kaptığı birkaç metrelik alanı birkaç dakika içinde yuva duygusuyla benimsedi ve kendine göre biçimlendirdi. Herkes kaptığı köşeye yerleştikten sonra da gemi ve yolculukla ilgili gelen bölük pörçük bilgileri küçük efsanelere dönüştürerek birbirleriyle paylaştı. Bu arada imdadı sıhhi ve kızıl haç memurları ara ara dolaşıyor, hastaları kontrol ediyor, kinin dağıtıyor, temizlik kuralları ile ilgili olarak sağı solu uyarıyorlardı. Göremeliler hala birlikte hareket ediyor, komita işlemini sürdürüyor, Niko'nun önderliği devam ediyordu. Filipya olanları kabullenmiş görünüyordu. İra ise gözünü Agnes'ten ayırmıyordu. Sanki adet kanaması ile ilgili konuştukları günden sonra Agnes'in bakışları, davranışları değişmiş, o küçük çocuk gitmiş, yerine bilmiş bir genç kız gelmişti. İra, kardeşinin bu kadar kısa bir sürede olgunlaşmasından ürküyordu. Bütün bu karmaşa ve üzüntü içerisinde onun kendi görüntüsüyle aşırı ilgilenmesi, saçına başına değişik şekiller vermesi, üstünü başını kollaması sinirine dokunmaya başlamıştı. Sanki İra'nın yabancılaştığı, küstüğü kadınlığı gidip onun üstüne yapışmıştı. Bu da onu Agnes'e karşı daha öfkeli ve acımasız yapıyordu. Ablasının birdenbire kendisini kontrol altına aldığını hisseden Agnes ise mümkün olduğu kadar ondan kaçıyor, onun uyarılarını umursamıyor, sıkıştığında ise annesinin şefkatine sığınıyordu. Daha birinci gününde İra gemi yolculuğunu sevmediğini fark etti. bütün tehlikelere rağmen karlı dağları, amansız geçitleri, coşkun dereleri, kıvrımlarında cenneti saklayan gölleri, yalçın kayaları, güneş ışınlarının her saat onlarla girdiği oyunları, doğanın coşkusunu özlüyor ve bu iç içe, sıkış sıkış, yüz yüze yolculuktan sıkılıyordu. Üstüne üstlük, Yorgo yeniden etrafında pervane olmaya başlamış, dar bir alana sıkışmalarından yararlanarak ikide bir burnunun dibinde bitiyor ve İra'yı geriyordu. İra, sevişmeyi çağrıştıran her şeye nefretle baktığını fark etti. Şu an Enis çıkıp gelse kendini onun kollarına bırakacağından bile emin değildi. Yaşadıklarından büyük bir pişmanlık duyuyor, peri bacasındaki hatıralarının her anı, her görüntüsü ona anlamsız geliyordu artık. Duyguları, kadınlığı, mübadelenin acı trajedisi altında ezilmiş, ürkmüş, adeta unufak olmuştu. Bu dağılma içinde henüz farkında dahi olmadığı yeni doğrularını kardeşi Agnes'e dayatıyordu. Bu değişimin ruhunda yarattığı gerginlik onu Agnes'e karşı yer yer bir zorbaya dönüştürüyordu. Gemi yolculuğu iki kız kardeşin kadınlık savaşına dönüşmüştü adeta. Bu dar alanda çevresini saran bir sürü delikanlının ilgisi karşısında Agnes'in başı dönmüştü. Bir prenses edasına bürünerek hepsini kullanmaya çalışıyor, bir an birine gülücük gönderirken biraz sonra dönüp yüzüne bile bakmıyordu. Çevresindeki olanların ilgisinde kendi güzelliğini, kadınlığını ölçmekten hoşlanıyor, onlarla küçük oyunlar oynamaktan çekinmiyordu. Sadece Ledon'u görünce gayri ihtiyari toparlanıp başını öne eğiyor, bakışlarını ondan kaçırıyordu. İra ise kendisine bakan her erkeğin kafasını kırmayı, onu denize atmayı arzuluyor, her bakışı kadınlığına bir saldırı olarak değerlendiriyordu. Erkeklere karşı birdenbire ortaya çıkan bu gerginliği çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Karşısında ona bakan bir adam gördüğünde o adamın hayalinde kendisiyle seviştiğini düşünüyor ve çılgına dönüyordu. Hele ona bakan Yorgo ise hemen arkasını dönüyor ya da yer değiştiriyordu. Ama ne var ki İra'nın bu halini kaçıklığına yoran Yorgo ise ona yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Zira yolculuk boyunca İra da Yorgo'nun takıntısı haline gelmişti. Onun yeşil hareli gözlerine, gözlerinin üzerindeki sarı kahverengi kaşlarına, oval yüzüne, başörtüsünün altından lüle lüşle düşen kızıl sarı saçlarına bakmaktan kendini alamıyordu. Göreme'nin bu en güzel kızının yolculuk sırasında yarı deli birine dönüşmesi ise Yorgo'nun gözünde onu pekala ulaşılır kılıyordu. Mübadiller akşam dağıtılan kıt kanaat tayınlarına yanlarındaki kavurmayı da katıp karınlarını doyurdu. Derken geminin içinde hiç alışkın olmadıkları bir çan sesi duyup irkildiler. Sesin ardından aşağıdan çıkan 20-30 adam çıktı. En önde kaptan ve sağlık memurları vardı. Adamlar çarşafa sarılmış bir ceset taşıyordu. Cesedi geminin kış tarafına götürüp bir dua mırıldandılar. Sonra istavroz çıkartarak ölüyü denize attılar. Güvertedekiler karşılaştıkları bu manzarayla yolculuğun ruhlarında biriktirdiği acıları bir kez daha hatırladı. Kadınlar arkalarından koşan meraklı çocuklarına aldırmadan suya düşen cesede bir süre sonra yukarıya çıkıp mantar gibi açılan çarşafa uzun uzun baktı. İçin için denizi boylayanın kendilerinden biri olmayışının mutluluğunu yaşarken bir yandan da zavallı adamın ardından gözyaşları döktüler. Sonra eteklerine yapışarak aynı manzarayı izleyen çocuklarının ellerinden tutarak bir karışlık geçici yuvalarına geri döndüler ve çullarının üstüne kıvrılıp uyumaya çalıştılar. Ancak gece ilerledikçe bir gün önce tatlı bir meltem gibi esen lodos birden hızlanarak adeta patladı. Gemi suya düşmüş ceviz kabuğu gibi bir o yana bir bu yana yatıyor, devasa dalgalar güverteyi yalıyordu. Hayatlarında ilk kez gemi yolculuğu yapan mübadiller, üstlerinde dalgalanan bayrağın simgelediği hayallerine ulaşamayacaklarını düşünerek kendilerini bir kez daha ölüme hazırladı. Herkes kendi derdine düşmüş, çocuğundan çoluğundan başkasını görmez olmuştu. Aralarındaki birliğin ve beraberliğin yavaş yavaş çözüldüğünü hissediyorlardı ilk kez. İra, deniz tutulmasından etkilenmeyen birkaç kişiyle birlikte sağa sola koşuşturuyor, rahatsızlananlara elinden geldiğince derman olmaya çalışıyordu. Bu delice koşuşturma içerisinde birden eteğinden birinin çekiştirdiğini fark etti. Durup bakınca Yorgo'yu gördü. Hızla eteğini çekip onun elinden kurtardı. Yorgo gülümseyerek, "Neden benden şefkatini esirgiyorsun İra?" diye fısıldadı. İra çılgına döndü. Tek sözü bile Yorgo'nun niyetinin tam da tahmin ettiği şey olduğunu göstermeye yetmişti. İra'nın da başı dönmeye başladı, midesi de bulanıyordu. Kusmamak için kendini zor tuttu. tek kelime etmeden hızla uzaklaştı. Yorgunun cüreti, İra'nın çevresindekilere yardım etme isteğini bir anda yok etmişti. Gidip annesiyle Agnes'in yanına oturdu. Agnes bir domuz gibi kıçını devirmiş horul horul uyuyordu. Eleni ise birçok yolcu gibi deniz tutmasıyla baş etmeye çalışıyordu. İra annesini bir süre izledikten sonra ''Mama, Eleni mu? Su ister misin?'' diye sordu. Eleni'nin yüzü aydınlandı. Sırf kızını mutlu etmek için bir iki yudum ver dedi. İra yanındaki testiden tası doldurup annesine uzattı. Eleni suyu içmek yerine elini ıslatıp yüzünü gözünü yıkamaya çalıştı. İra şefkatle yardım etti ona. Annesinin yaşmağını çıkarıp saçlarını ıslattı ve arkada sıkı bir topuz yaptı. Sonra da yaşmağı yeniden bağladı. Eleni kendini daha iyi hissediyordu. ''O kavurmayı yemeyecektik.'' dedi fısıltıyla. ''İnsanlar böyle açken kavurma yiyince Allah'ın gücüne gitti.'' İra gülümsedi. ''Kavurmayı yemeyenler de perişan.'' dedi fısıltıyla. Eleni uzandı yeniden. ''Hadi sen de biraz uyumaya çalış.'' dedi İra'ya. İra annesiyle Agnes'in arasındaki boşluğa kıvrılıp uyumaya çalıştı. Ancak yorgunun yalvaran yüzü gözünden gitmiyordu. O gece yolculuk boyunca bu adama dayanamayacağını hissetti. Kalbi daraldı, nefesi kesildi. Boğulacak gibi oldu. Kalkıp bir tas su içti. Elinde olmadan gözü Yorgo'nun olduğu tarafa kaydı. Yorgo, İra'nın ona baktığını görünce gülümsedi. İra hızla başını çevirip annesinin arkasına saklanırcasına uzandı. Gece boyu gemiyi sallayan Lodos, sabaha doğru şiddetli bir yağmura dönüştü. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan göz gözü görmüyordu. Güverteler bir anda suyla doldu. Güvertedeki mübadiller kendilerini alt katlara zor attılar. Alt katlar balık istifi gibiydi. Gündüz istedikleri zaman güverteye çıkıyor, geceyi ise kapalı ortamın güvenli duvarları arasında geçiriyorlardı. Su içinde kalan şiltelerini orada bırakıp yarı ıslanmış çullarını alarak aşağı inenlerle birlikte alt katlar nefes alınamaz hale gelmişti. Yağmur diner dinmez erkekler alt katları kadınlara bırakarak güverteye çıktı yeniden. Kapalı alanda nefesi daralan İra da kendini onlarla birlikte dışarı attı. Hala su içinde yüzmekte olan eşyaları derleyip toparlamaya koyuldu. Onu gören Ledon ile Niko yanına gelip yardım etmeye çalıştı. Hep birlikte kilimleri, çulları, giysileri sıkıp gerdikleri ipe sararak kurutmaya çalıştılar. Ortalık biraz derlenip toparlanınca, ardından da tatlı bir güneş açınca mis gibi olan güverte İra'nın hoşuna gitti. Annesini de getirmek için aşağı indiğinde onu yarı baygın yatarken buldu. Eleni gözlerini dahi açamıyordu. İra telaşla Agnes'i aradı. Agnes kendi yaşındaki birkaç kızla gemiyi dolaşıyordu. İra Agnes'i kaptığı gibi annesinin yanına döndü. Yol boyunca kardeşine söylenmekten de geri durmamıştı. Agnes'i annesinin başında bırakarak hekimi bulmaya gitti. Her ne kadar şimdiye dek kimse hekimin yüzünü görmediyse de gemide bir hekim olduğu duyulmuştu. Kaptan köşküne doğru çıkarken önünü bir bahriye memuru kesti. ''Burası yasak.'' dedi İra'ya. ''Mamam, mamam çok hasta, hekim arıyorum.'' dedi ürkek bir Türkçeyle. ''Ben haber veririm, sen burada bekle.'' dedi memur. Sonra yukarı çıktı. İra sabırsızlıkla memurun gelmesini bekledi. 5 dakika sonra memur yanında bir sağlık memuruyla birlikte indi. ''Önce hemşire bakacak, gerekirse hekim de sonra bakar.'' dedi. İra el mecbur kabul etti. Sağlıkçıyı da yanına alarak annesinin yanına gitti. Hemşire, Eleni'nin tansiyonunu ölçtü, Eleni'ye bir takım sorular sordu. Ağzını açtırıp boğazına baktı. İra gözünü kırpmadan bütün olanları izliyor, annesi güzel bir laf etsin diye ağzının içine bakıyordu. Memur annesine karnının açmasını söyleyince Eleni utandı. Sonra yanındakilerin ısrarıyla çekine çekine karnını açtı. Eleni'nin karnındaki kırmızı lekeleri gören memur telaşla ayağa kalktı. Hemşire telaşla, ''Sakın kimse dokunmasın, onu revire taşıyacağız. Ha, yattığı şeyi de hemen toplayıp atın.'' dedi. Ardından geri çekildi. Revirin ne olduğunu bilmeyen herkes gibi İra da oranın kötü bir yer olduğunu düşündü. Zaten memurun konuşması bile onu korkutmaya yetmişti. Annesini de battaniyeye sarıp denize attıkları geldi gözünün önüne. Gözleri doldu. Agnes'le göz göze gelince kardeşinin endişelenmemesi için daha güçlü olması gerektiğini düşünerek dişini sıktı. Zira Agnes'in gözünde de sadece korku vardı. Memur az sonra yanında 2 sağlık memuru ve 1 sedye ile birlikte geri döndü. Eleni'yi alıp sedyeye yüklediler. Bu arada hıçkırıklara boğulan Agnes koşarak yukarı çıktı. Ira onu kendi haline bırakmaya karar verdi. Annesini sedyeye koyarak aşağıya indiren memurların peşine takıldı. Agnes koşarak Nico'ya olup biteni anlattı. Ağlıyordu. Nico koşarak aşağıya indi. Ledon Agnes'e sımsıkı sarıldı. Agnes başını Ledon'un geniş omuzlarına yaslayıp içini çeke çeke ağladıkça Ledon'un ruhunda bir şeyler kopuyordu. Merdivenleri birer ikişer inen Nico, Ira ile annesine yetişti. Ama ne var ki ne onu ne de Ira'yı revire aldılar. Memurlardan biri tifo belirtisi. Onu karantinaya almamız lazım. İyileşene kadar kimseyle görüşemez dedi. Ira Nico'ya baktı. Nico çaresizce başını eğdi. Ira kendini tutamayıp ona sarıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Nico, güçlü ol Ira, güçlü ol. Bu kaderimiz mutlaka değişecek, mutlaka diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Sonra da koluna girip onu güverteye götürdü. Kadınlar da güverteye çıkmış, onlardan haber bekliyordu. Nico, yengesinin tifo olma ihtimalini kafileyle paylaştı. Dora heyecanla, o kinini yutamadı. Ağzımın tadı zaten çok acı. Acısı başıma vuruyor deyip yutmadı diye açıkladı. Ira da kendisine verilen kininle ilgilenmediğini hatırladı. Bir an annesi gibi tifo olmaktan korktu. Sonra zaten yaşama arzusu duymadığını hissetti, pek aldırmadı. Ama Nico hemen harekete geçti ve tekrar revire indi. Yanında bir hasta bakıcıyla geri döndü. Hasta bakıcı herkese kinin dağıttı ve mutlaka yutmalarını söyledi. Herkes birbirinin gözü önünde kinini yuttu ve Eleni'nin bir an önce sağ salim yanlarına dönmesi için dua etmeye başladı. Ira ise adeta yemeden içmeden kesilmişti. Annesinin iyileşip aralarına dönmesi için durmadan Allah'a yalvarıyordu. Kimi zaman sessizce aşağıya inip karantina bölgesine olabildiğince yaklaşıyor, annesi ona olan sevgisini hissetsin diye biri gelip ona çekilmesini söyleyene dek bekliyordu. Bütün sevgisini, gücünü annesini iyileştirmek için kullanmayı arzuluyor ama bunu nasıl yapacağını kestiremediğinden kıvranıp duruyordu. Nico, Ira'nın salgın hastalıkları umursamayan ruh halini hissettiğinden hem ona hem de Agnes'e annelerinin yanına girmeyi yasaklamıştı. Günde birkaç kez inip Eleni hakkında bilgi alıyor ve kızlarla paylaşıyordu. Bir gelişinde koltuğunun altında birkaç kitapla birlikte dönmüştü. Anlattığına göre çok iyi bir adam olan hekim ona Türkçe ve Rumca kitaplar vermiş ve aralarında okumak isteyen başkaları da varsa onlarla da paylaşabileceğini söylemişti. Sonra da bir köşeye çekilip kendini okumaya vermişti. Okudukça gözleri parlıyor, öğrendikçe çevresindekilerle paylaşıyordu. İnsan haklarından, özgürlükten, onların felaketine yol açan kapitalistlerden söz etmeye başlamıştı. Nico okudukça kafasındaki soruların cevabını buluyor ve bu cevapları bir an önce herkese yaymak için durmadan konuşuyordu. Oğlunun ölümünden sonra büründüğü derin sessizliğin öcünü alırcasına durmadan konuşuyor, konuşuyor, konuşuyordu. Birkaç kişiyi daha etkilemeyi başarmış olmalıydı ki kitap okuyanların sayısı giderek artıyordu. Yaşadıkları felaketin nedenlerini ve cevaplarını ellerindeki kitaplarda buldukça heyecanlanıyor ve yaşadıkları şanssızlıkların nedeninin politik kararlar ve sömürgeci devletler olduğunu anlayarak insanların acısını azaltmaya, onlara cesaret aşılamaya çalışıyorlardı. Bir sohbet sırasında yaşlı Konstantin, "Sizin bu hekim komünist, sizi de kendi gibi komünist yapacak" demiş ve herkesin bir anda Nico'yla hekime şüpheyle bakmasına neden olmuştu. Ayrım sonu, sayfa 198.